أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مريم سورة 16. آيات واذكر في الكتاب مريم اِذْ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Bu surede ve Kur'an-ı Kerim'in kimi yerlerinde bu ilk ifadeye rastlarız. Vezkür, özkür. Hani bir vakitler, hatırlar mısın bir vakitler gibi Türkçe'de kullandığımız bir kelimenin sanki kafamızda canlanan anlamların ötesinde de güzelliğini ifade eder. Vezkur fil kitabi Meryem. Kitabın Meryem bölümünü de gündemde tut. Demek ki kitapta bir Meryem bölümü var. Kitabın, yasanın ve yazgının Meryem'le ilgili, Meryem'den alınan, Meryem'e özgü bir bölümü var. Onu da gündeme almamız gerekiyor. Onu da gündemde tutmamız gerekiyor. Vezkur, hatırla, hatıralarda canlı kalsın, gündemini al, gündem oluştur, gündemde tut, fil kitabi, kitapta, yasa ve yazgı adına, bireysel ve toplumsal hayatın temel ve değiştirilemez kuralları adına, neler söylenecekse işte onların arasına Meryem'i de kat. Meryem de var, bunu hatırla, Meryem'le ilgili Allah'ın söylediklerini kafanda, gönlünde, yüreğinde canlı tut. Hep onları hayatın merkezinde, hayatın kuralları bil. Öylece hareket etmeye çalış. Daha sonraki ayetlerde İdris aleyhisselamla ilgili, Musa aleyhisselamla ilgili, İbrahim aleyhisselamla ilgili de benzer ifadeler gelecek. İnsanlar kendi kendilerine gündem oluşturmaya sanki tam yetkililermiş gibi, Allah'ın üstelik böyle bir hakkı yokmuş gibi davrandıklarından gündemlerine bakın. Kulak misafirin olun isterseniz. Neler ve neler konuşuyorlar ama ne Meryem, ne Musa Harun, ne İbrahim İsmail onların gündeminde yok. Şöyle şehrinizin en kalabalık caddelerinden birinin kenarında, kaldırımın bir uygun yerinde, bir ağaç siperinde ya da bir direk kenarında bekleyin. Önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan hızla, hışımla, rehavet içinde, büyük bir sakinlikle ya da kızarak, bağırarak konuşup giden insanlar görecek ve duyacaksınız. Alın kelimeleri, sıralayın. Acaba bir yoklama çekseniz kendi kendinize, Meryem diyen var mı? Kitaptaki Meryem, yasa ve yazgı olarak hayatın kuralını anlamak için anlayacağınız Meryem var mı acaba konuştuklar arasında? İşte bu ayetler Kur'an'ı kitap kabul eden müminlere Rableri Allah tarafından gönderilen bir mesaj olarak Meryem anamızı, kitaptaki Meryem'i, kitabın Meryem bölümünü gündeme almamızı emrediyor. Dinliyoruz, gündemde tutuyoruz, gündemi belirleme yetkisini kitaba veriyoruz ve ona kulak veriyoruz. اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا. Bir Meryem varmış. Evet, o bizim Meryem'imiz. Sahip olmak zorunda olduğumuz, sahip olduğumuz kadar şeref duyacağımız, şeref bulacağımız Meryem anamız. Başkaları ona ana derlermiş. O onların olsun. Öyle değil. Bu Kur'an'da anlatılan İsa Aleyhisselam'ın anası Meryem ve müminlerin anası. İzin tebedet min ehliha mekanen şarkiye. Şöyle doğu tarafa doğru bir yere çekilivermişti. Artık öyle olacaktı. Çünkü yeni bir döneme başlayacaktı hayatının imtihan soruları. Çünkü o İnsanlardan ayrı yeni bir imtihan yaşayacaktı. Sonra o imtihanıyla topluma dönecek, kavmine karşı gelecekti. Ama önce ayrılması gerekiyordu. Şöyle doğu tarafta bir yere. Hani o? Hangi doğu? Ne taraf? Mabedin doğusu ya da mabetten bir doğu taraf mı? İşte öyle bir şey. Ama tasavvur edebilirsiniz. İşte doğu tarafa doğru çekildi. Dahası, فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا O insanlardan kendisini uzak tutacak, engelleyecek bir perde de edindi. Yani şöyle bir perdenin arkasına saklandı mı? Saklanmak sözü bir suçun ifadesi gibi olmasın ama kendisini gizledi, insanlardan ayrıldı, ayrı bir dünya kurdu. Hicab kelimesi bir örtü demektir, perdeden de öte. Ama hicab öyle bir özellik taşır ki, onun ötesiyle berisi arasında duygusal bağ kurulamaz. Çünkü kadının örtüsüne de İslam hicab der. Yani kadının örtüsü öyle bir örtü ki, o örtünün içi ile dışı birbirinden duygusal anlamda ayrıdır. Bundan dolayı mesela bir kadın çarşaf giyerek dansözlük yaparsa, o hicab edinmiş, perdelenmiş ya da örtünmüş anlamına gelmeyecektir. Veya öyle bez parçalarının arkasına saklanmış, gizlenmiş olduğunu zanneden nice kadınlar var ki, dışındaki dünyanın duygu alanının ta ortasında kendini bulmuştur. Onlar hicabı bulamamışlar, örtünememişlerdir. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Biz de ona ruhumuzu gönderdik. Ruh, Allah'ın görevlisi melek, özellikle Cebrail aleyhisselam ya da özel bir melek diyenler de olsa ama haşa Allah'ın canı anlamına bir ruh değil, Allah'ın sahip olduğu, etkin ve egemen olduğu, Rabb'ı ve ilahı olduğunu bildiğimiz bir ruh, görevli bir melek olarak, Allah'ın elçisi olarak Meryem'e gitti. Allah gönderdi. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Ruhumuzu, görevli meleğimizi biz ona gönderdik. De فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Normal bir insan, tam bir insan, basbayağı bir insan. İşte eni boyu, önü arkasıyla, başından ayağına, ayağından başına kadar her şeyle tam bir insan olarak çıktı karşısına. Öyle göründü. Cebrail aleyhisselam böyle bir insan şeklinde de görülür müymüş? Evet, bunu ashab-ı kiram çok görmüştüler. Hatta Cibril hadisi diye meşhur hadiste bizzat kalabalığı yarıp peygamberin dizinin dibine kadar gelmiş oturmuş, ellerini de dizlerine koyuvermişti. Ve benzeri nice örnekler. İşte burada da Meryem anamıza Cebrail aleyhisselam böyle güzel bir adam, olgun bir adam, tam bir adam, her şeyle mükemmel bir adam, güzel bir adam olarak göründü. Ama gören kişi için düşünün, ne kadar zor bir durum değil mi? Namus ve iffetin sembolü, Allah'ın onayından geçmiş bir belgeyle söyleyebiliyoruz, hayatı tertemiz yaşamış. Hiçbir erkek ona değmemiş, ne nikahlı hatta ne nikahsız olarak ya da o hiç kimseyle bu anlamda bir aşırılığa düşmemiş, öyle bir kötülüğü olmamış, yoldan çıkmamış, bağı ve tağı olmamış, böyle birisi, evet ve karşısında bir erkek görüveriyor. Korkunç, zor bir durum. Zorda kalıyor, darda kalıyor elbette. Ama imtihan eden Allah, imtihan ettiği kulunu darda ve zorda bırakmaz ki. Görebildiğim kadarıyla, Kur'an-ı Kerim'de imtihanlarından söz edilen örnek şahsiyetlerden ikisinin imtihanı şahsen bana diyeyim gerçekten bana o kadar zor geliyor ki. Ama demek Allah'ın yardımı, lütfu ve ihsanıyla onlar da rahatlıkla bu imtihanı başarıyorlar. Rahatlıkla derken tereyağından kıl çeker gibi mi? Öyle demek istemedim. Bal baklava gibi mi? Hayır, öyle bir tarife imkanım yok. Ama sonunda bir başarı söz konusu. Evet, Allah onları imtihana tabi tutuyor ve onlar da başarıyorlar. Bu iki zor imtihan, birisi Meryem anamızın imtihanı, tertemiz. Ama tertemiz, bütün kelimenin ötesinde tertemiz bir hayat yaşayacaksınız. Evet, sonunda kucağınıza bir çocukla kavminize gitmek konumunda imtihan oluyorsunuz. Evet, zor gerçekten ama Allah kolaylaştırınca kolay. Aleyhissalatü vesselam da böyle bir tabir kullanmıştı. Sahabeden biri hemen yanına sokuluvermişti. Ya Resulallah, bana öyle bir amel tarif et ki bu beni cennete götürsün, cehennemden alıkoysun. Fe innehu leyesirun ala men yessarahullahu aleyh. Evet, zor bir şey istedin ama Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı insan için bu çok kolaydır diye başlamıştı söze. Evet, Meryem anamıza da Allah kolaylaştırdı da kolay yaptı değilse düşünebiliyor musunuz? Diğeri Lut aleyhisselam, tertemiz. Kelimenin bütün anlamıyla temiz. Kavminin iddia ve ispatıyla temiz. Sen kadın, erkek bilmezsin, ahlaksızlık anlamazsın, sen tertemiz adamsın. Yani tertemiz olduğunu onlar da söylüyordu. Evet, ama iddiaları, sen erkeklerden yana böyle bir işi yapamazsın, sen tertemiz adamsın, suçlusun diye suçlandığı konuyu, hayır ya bilemediniz, ben de aslında siz gibiyim, o dediğiniz bende yok diyemeyeceği tarzda bir suçla suçlanıyordu. Gerçekten zor bir konumdu ve de zorlanmıştı. İsterseniz Hud suresi konuyla ilgili ayetlere bakın. Nasıl da dünya başına dar gelmişti onun da. Evet, Meryem anamız karşısında mükemmel bir insan. Tam bir insan görünce birdenbire korktu. Yapacağı hiçbir şey yoktu. Sadece Allah'a sığınacaktı ama karşıdakinin varsa diye imanını imdada çağırdı. Yani onu kendi imanıyla baş başa bırakmak, kendi takvasıyla karşı karşıya bırakmak istedi. Dedi ki, قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكِ. Senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Beni Allah korur, ona sığınıyorum. Senden gelebilecek her şey konusunda sığınağım sadece Allah. Ama sen de unutma, اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا. Eğer sen müttakiysen, eğer takva sahibiysen, eğer sen de yapacaklarını Allah dedi diye yapar ya da yapmayacaklarını Allah'tan dolayı öyle ayar çekersen, hadi korunmama sen de yardım et, ben Allah'a sığınıyorum dedi. Allah yerine Rahman kelimesini kullanıyor, dikkatimiz çekiyor. Bu sure, yani Meryem suresinde, Allah-u Teala isimlerinden Rahman olanı daha sık zikredecek. Hani bazen söylerdim, sureleri isimlendirmeye hak bizim değil. Ashab döneminde bitmiş o iş. Aleyhissalatü vesselam isimlendirmiş, onlar da öğrenip bize nakletmişler. Ben öyle inananlardanım. Zaten bana bırakılsaydı, Bakara suresine Takva suresi, Ali İmran suresine Şehadet suresi, mesela Kehf suresine Gençlik suresi, Meryem suresine de Rahman suresi derdim. Ama Rahman suresi başka yerde de var, olsun. Çünkü bu da çok özel tarzda Rahman isminin geçtiği ayetlerle dolu bir suredir. Rahman Allahu Teala'nın özel adıdır. Başka hiç kimseye verilmesi layık olmayan bir addır. Başkalarını, yani insanları bu isme yakın bir isimle mi isimlendireceksiniz? O zaman Rahman'ın kulu diyeceksiniz. Abdurrahman. Hem de o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla isimlerin en güzellerinden biri olacak. Öyle bileceksiniz. Rahman sadece Allah'ın adı ve diğer bütün isimler sanki onda var. Çünkü Rahman ondan dolayı Razzak'tır. Allah Rahman'dır. Onun için Hadi'dir. Allah Rahman'dır, onun için kitap gönderendir. Meleklerin ya da insanların Rabbi olmak adına o Rahman oluşunun tecellisini biz an be an, gün be gün, zaman zaman, mekan mekan hep görmeye layık yaratılmışız. Görenler eğer talip olurlarsa gördüklerine kurtulur, değilse rahmetsiz ve merhametsiz bir yerde bulurlar kendilerini. İn künte takiyya demişti. Bu 18. ayette Kur'an-ı Kerim bu sure Meryem suresi, 13. ayette de Yahya aleyhisselam için bu kelimeyi kullanmıştı. Ve kâne takiyye. Yani sanki Meryem anamız bu sözü önceden biliyordu. Çünkü Yahya'yı tanıyordu. Yahya aleyhisselamın takiyye oluşunu biliyordu. Sen de o gibi, yani Yahya gibi bir takî, bir müttakî isen, hadi bak dinle, ben Allah'a yalvarıyorum, ona sığınıyorum, sen de öyle yap dedi sanki. Ama karşıdakinin zaten takî olmak olmamak gibi bir hakkı yoktu ki. O melekti ve la yasûnallâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ ümerûn ayetiyle anlatılan şekliyle Allah'a isyan etmezler, emrolunanı olduğu gibi, gereği gibi yerine getirirlerdi. Ve o öyle bir tanımın dışında şöyle cevap verdi Meryem anamıza. Gal, innema ene rasulü rabbik. Ben başka değil, sen yanlış anlama, sen beni iyi bil. Ben senin Rabbinin elçisiyim, sana gönderilmiş. Allahu Ekber. Nasıl? Allah insanlardan birine hem de bir kadına bir elçi gönderecek. Hem o elçi açıktan diyecek ki beni Allah sana elçi gönderdi. Söyleyin, bana meleklerden birini gönderse Allah elçi olarak ve de dese ki Allah sana diyor ki şöyle yap. Ben şimdi peygamber oldum mu? Olmadım. Neden mi? Böyle bir elçi gelmedi de ondan. Ben baştan söyleyeyim. Ama böyle bir elçi gelen herkes peygamber mi? İşte onu anlatmak istiyorum. Allah'ın vahyine mazhar, Allah'tan mesaj alan herkese peygamber demiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla Allah havarilere vahyetmiş ama onlar peygamber değil. Arıya vahyetmiş ama arı peygamber değil. Yeryüzüne ve de gökyüzüne vahyetmiştir Allah ama onlar peygamber değildir. Hem de Ümmi Musa'ya hem ki Ümmi İsa'ya vahyetmiştir Allah. Onlar da peygamber değil. Ama nasıl olur mu? Allah'ın vahyettiği vahyin konusuna bağlıdır peygamberlik. Allah vahyedecektir. O vahyin konusu insanların halifeliğine yönelik görev yüklü olacaktır. İşte böyle bir yükle yüklenmiş vaziyette Allah'ın vahyine muhatap olan insanlar peygamberdir. Ama Meryem anamız, evet, kendisine doğrudan Cebrail aleyhisselam Allah'ın elçisi olarak gelmiştir, fakat onu peygamber yapmaya gelmemiştir. Onun görevi kendisine aittir. Kendisiyle ilgilidir. Hatta biraz da ötesini söylersek, doğuracağı çocuk, ileride doğacak çocuk, babasız doğacak çocuk İsa aleyhisselamla ilgilidir. O böyle bir görevle görevlenmiş, böyle bir yükle yüklenmiştir. Demiştir ki Cebrail aleyhisselam Meryem anamıza, korkma, ben senin Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. Görevim li ehebeleki gulamen zekiyye. Sana tertemiz bir oğul müjdelemeye geldim. Allahu Ekber. Nasıl? Nasıl oldu? Nasıl olabildi? Düşünebildiniz mi? Tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderilen bir elçi var ortada. Ama ne bileyim, söyleyin, bu örnekten başka Hazreti Adem'den bu yana bütün insanlık yeniden canlansa, hepsi bir dağ yamacında sıraya girseler, bunu bir hadisten öğreniyoruz. Böyle bir tabir var çünkü. Hepsi bu konuda bildiklerini ortaya koysalar, örneklerini sunsalar, bakın bir insana, bir kadına böyle böyle bir melek geldi de o ona bir çocuk getirmişti deseler, var mı Meryem anamızdan başka örnek? Bilmiyoruz ama yok. Dolayısıyla tek yaşanmış bir örnek, tarihte yaşanmış bitmiş bir örnek ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk, bunlar gayb haberleridir, biz bunları sana haber veriyoruz, vahyediyoruz dediği için bildiğimiz örnek olunca bunun ötesinde bir bilgimiz yok diyoruz. Demek Allahu Teala böyle takdir etmiş ve o dönemde hiçbir erkeğe dokunmamış, hiçbir kimseyle görüşmemiş, hiçbir yamukluğu olmamış, hiçbir yanlış olmamış bir kadına Allah meleğini elçi olarak gönderecek ve diyecek ki o melek, ben sana Rabbinin elçisiyim ve sana tertemiz bir oğlan müjdelemeye, vehbetmeye, lütfetmeye geldim. Böyle bir bağışlama için gönderildim. Görevim budur diyecektir. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyecek mi Meryem anamız? Allah kendini kaybettirmediği için bilecek değilse elbette ne yapacağını nasıl bilir de insanlar böyle bir durumda? Diyor ki, قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٍ benim nasıl olur? Nasıl çocuğum olur? Nasıl olacakmış benim çocuğum? وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٍ bana hiçbir beşer dokunmamışken, hiçbir insan eli değmemişken, ne meşru ne gayri meşru, ben hiçbir insana dokunmamışken, hiçbir insan bana dokunmamışken, hiçbir ile hiçbir çeşit bir beraberliğim, birlikteliğim olmamışken, dahası velem ekü bagiyya, düşünebileceğiniz her türlü azgınlıktan da uzak biriyken, nasıl da bir çocuğum olur benim diye şaşkınlıktan dona kalır ama soracağını da sorar. Cevap, önceden öğrendiğimiz gibi. Daha önce insanlık iki defa duymuştu bu cevabı. Bir İbrahim Aleyhisselam'a demişti melekler. Evet, böyledir bu iş. Allah böyle istediyse böyledir. Öyledir öyle. Dahası yok bu işin. Başkası yok. Bu böyledir bu iş demişti ya. İşte öyle birisi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam müjdelendiğindeki cevap, aldığı cevaptır biri. Diğeri de bu surenin başında öğrendik. Zekeriya Aleyhisselam'a Yahya Aleyhisselam müjdelenince işte onun şaşkınlığı karşısında meleklerin söylediği söz de aynıydı. Öyledir öyle. Allah öyle dediyse öyledir. Dahası yok. Düşünecek bir şey yok. Artık bundan başkası olmaz. Kabul edeceğin şey budur ve bu gerçek böyledir denilmişti. Kur'an-ı Kerim'de benzer bir ifade daha görüyoruz ama böyle beklenmeyen bir müjdeli haberin üstesinde söylenmiş bir haber değil, bir söz değil ama bir bakın bakalım, bir kezalik daha bulun. Bu böyledir, başka yolu yok, kabul etmek zorundasınız. Hiçbir itiraz hakkınız yok, bunu böyle kabul edin denilen bir başka ayet daha bulacaksınız. Dedi ki melek, gale, kezalik, evet böyle. Allah böyle dedi ve böyle olacak. Çünkü gale rabbuk, Rabbin dedi ki, huve aleyye heyyin. Bu bana çok kolay. Bu kolay bir iş. Olması gereken bir iş. Bu böyle olacak dedi. Dahası ve lineceallehu ayeten linnas ve rahmeten minna. Bütün insanlığa bir ayet, bir alamet olsun diye böyle gönderiyoruz. Bir de katımızdan bir rahmet, lütuf ve ihsan olsun diye. Ve kâne emran maklıya. İşte olmuş bitmiştir zaten. Dahası yok. Başka bir şey düşünülecek hali kalmadı. Bu iş çoktan, ezelden hükme bağlanmıştır ve iş bitmiştir dedi. İnsanlara bir ayet ve alamet. İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan konuların bizim kulluğumuzu anlattığını biliyoruz. Dolayısıyla tartışma konusu yapmaktan Allah'a sığınırız. İsa Aleyhisselam insanlığa bir ayettir. Babasız dünyaya gelişi, annesinin onu böylece doğurması, sonra onun Allah tarafından peygamber oluşunun daha çocukken başlaması, sonra Allah'ın izniyle ve Allah'ın hükmüyle Allah katına çekilmesi, bir başka alemde varlığını sürdürmesi, sonra yeniden yeryüzüne inmesi ve kıyamet alameti olarak insanların onu bir daha yaşamaları. Aman efendim, nereden çıkardınız bu işi? Kur'an-ı Kerim açık ve net ayan beyan olarak İsa Aleyhisselam'ın vefat ettiğinden söz ederken siz ne menen bir laf ki, bir de İsa Aleyhisselam vefat etti, sonra yine geri gelecek diye Hristiyan dünyadan mı etkilendiniz yoksa diyenler olur zaman zaman. Evet, Hristiyanlar öyle demiştir. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş onlara göre. Yani ölmüş, dünya ölümüyle ölmüş, 3 gün sonra yeniden dirilmiş ve göğe yükselmiş. O onların sözü. Ben onların sözünün ötesinden berisinden ırak ve beri olmak istiyorum. Ben onları kabul etmiyorum. Ama ben peygamberimizdendir diye öğrendiğim hadislerden anladığım ve Kur'an'ın bana öğrettiği gerçeklerle bütünleştirdiğim bir hakikat diye söylüyorum. Evet, İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Bu hem Maide suresi hem de Ali İmran suresindeki ayetlere uygun bir sözdür. Net, açık, ayan beyan bir ifadedir. İsa Aleyhisselam'ın vefat etmediğini iddia etmek Kur'an'a aykırıdır ve fakat İsa Aleyhisselam'ın vefatının şu İsa Aleyhisselam'dan önceki ve bugüne kadar ölen insanlar gibi olduğunu iddia etmek de delilsiz, dayanaksız bir konuşmadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vefat kelimesini Allah hatta her gün bizim yaptığımız uyku için kullanıyor. Ne haber denir değil mi o zaman? Bakın isterseniz En'am suresine, bir de Zümer suresine. O iki surede de Allah uyuyan insanın uykusunda canını aldığını, eğer ölümünü murad etmişse yanında tuttuğunu, değilse tekrar iade ettiğini haber veriyor. Demek ki her uykuda insan için bir vefat söz konusudur. Buna göre vefat bir anlamda hayatın belli bir döneminin bitmesi, yeni bir dönemin başlangıcının önü demektir. Allah dilerse onu başlatır, dilerse başlatmaz. Her uykudan sonra dirilenler için yeniden başlatıyor ama ölümünü murad ettikleri için de tamam, onlar da ölüyorlar ve uykudaydı ve ölmüş diyorlar onlara da. Böyle bir ayettir, bir kıyamet alameti. Hayır, ondan öte bir iman alameti, bir iman ayetidir İsa Aleyhisselam. Onunla insanlar imtihan oluyorlar ve onunla imtihanı bütün bir Hristiyan dünya kaybettiği gibi maalesef İslam dünyasında yetişmiş, vahye dayandığını iddia ederek de bu imtihanı kaybetme arifesinde ya da eşiğinde bulunanlar görüyoruz. Rabbimizden duamız o ki Allah'ım ayağımızı kaydırma. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve lineceallehu ayeten linnas. Onu insanlara bir ayet, bir alamet, bir işaret kılalım diye. Bir de ve rahmeten minna, lütfumuzdan, rahmetimizden, bizden bir rahmet olduğunu insanlara ulaştıralım diye biz böyle istedik. Ve kâne emran maktiyya, zaten işte olup bitmiştir. Ezelden çözülmüştür, hükme bağlanmıştır. Şimdi uygulama zamanıdır dedi gelen elçi Cebrail aleyhisselam. Olacak bir şey yoktu. Hayır, olacak bir şey vardı, o da oldu. Fehamelethu, o ona hamile kaldı. Yüklendi. Gelen yükü aldı. Nasıldı? Senin bildiğin kurallara göre değildi. İnsanlık tarihinde ana baba olmadan doğrudan yaratılan bir kişi vardı. Adem aleyhisselam. Ondan Havva anamız yaratılmıştı. Nasıl olduğunu bilmediğimiz bir biçimde, kimi özet bilgilere sahip olsak da, bir de Meryem anamızdan İsa aleyhisselam yaratılıyordu ve onun da babası yoktu. Evet, bir toplumda ki baba her şeydi, baba tanrıydı, krallar babaydı, hatta tanrı baba olarak adlandırılıyordu. Herkes babadan yanaydı, baba olmazsa hiçbir şey olmazdı, baba her şeyin hakimi, her konuda söz sahibiydi. Ama sanki bu ayetler, yani İsa aleyhisselamın ayet oluşu onu tüm ortadan kaldırıyordu. Hayır diyordu Allah, bakın İsa'yı anlayın, ben olmazsam bir şey olmaz diye insanlar veya mahlukat ve mevcudattan bir şeylere bakmayın. O olmazsa da olabilirmiş. Allah neyi yapmak isterse, neyi yaratmak isterse, neyi var etmek isterse Allah var edince var olurmuş, anlayın bunu dedi. O günün Roma'sı bu sistem üzerine kurulmuştu. O günün İsa aleyhisselamı kıyamete kadar bu sistemin çökmesi adına bir ayet ve bir alamet olarak vardı, varlığını sürdürecekti. Fehamelethu, o onu yüklendi. Yani Meryem anamız İsa aleyhisselamı. Fentebedet bihi mekanen kasiyye. Onunla birlikte şöyle uzak bir bölgeye çekildi. Uzak bir yer. Yani mabetteki yerinden öteye, doğuda bir yere çekilmişti, perdelenmişti, ondan öteye, daha uzak bir bölgeye gitti. Fe'ecaehel mekhat, doğum sancıları başladı. Zorlandı, ilacı in nakleti, çaresiz bir hurma ağacına yöneldi. Oturduğumuz yerde rahat ve huzur içinde kendi kendimize, hatta karnımız tok ve çayımızı yudumlarken anlaşılacak ayetler gibi değil görünen değil mi? Yani bir kadın düşünün, bir genç kız. Hayatı tertemiz yaşasın, sonra hamile kalsın, sonra doğum sancıları. Ne kadar çetin şartlar. Sonra kendini destekleyen bir Zekeriya aleyhisselam var. Onun adına üzüntüleri. Kendisiyle birlik bildiği Müslümanlar var. Az da olsa onlar adına düşündükleri. Çetin şartlar altında neydiğini, ne olduklarını daha yakın bildiği muhabbettekiler var. Din adamı denilenler ya da ne adam olduğunu benim bilmediğim ama öyle söylenenler var. Onların ne yapacakları konusunda düşünceleri. Bütün bu endişeler Meryem anamızın sanki böyle kafasında, gönlünde, yüreğinde alıp veriyordu. Bir büyük fırtına ortamı mı desem? Hayır, ama gelgitler vardı. Zor durumdu. Ne yapacağını düşünüyordu elbette. Çetin şartlar altındaydı. Hem de bir doğum öncesi. Evet, Allah öyle takdir etmişse ona teslim olacaktı. O biliyordu, kendisinin temizliğinden şüphesi yoktu. O tertemizdi. Hayatı öylece yaşamıştı. Fakat hamile kalmasını kabullendiği gibi doğumu da kabullenirdi. Ama doğumdan sonrası hayatı için ne yapacaktı? Nasıl davranacaktı? Zordu. Çok zor bir ortamdı. Gerçekten zor bir imtihandı. O da öyle dedi. Galet. Ya leyteni. Mittu kable hâda. Ve küntü nesyen mensiyya. Ah dedi. Ah bana. Keşke bana. Vah bana. Nolaydı ben bu iş olmadan ölseydim de. Unutulup gitseydim. Hatıralarda hiçbir izim kalmasaydı. Ölüm istemek mi? Hadi radikal bir İslamcı tavrıyla hemen basacaksın itirazı. Diyeceksin ki hayır, bir Müslüman ölüm isteyemez. Öyleyse evet, ölüm isteyemez zaten. Bu da ölüm istemedi ki. Sen neden öyle anladın? Öldür beni ya Rabbi. İstemiyorum imtihanını. Ben bugünden sonra yaşamak da istemiyorum. Hayat buysa üstü kalsın. Demeye gelmez ki Meryem anamızın sözü. Ya şartların zorluğunu anlatıyordu. Bundan önce ölmeyi isteyecek kadar ya da hatıralarda hiçbir iz kalmadan unutulup gidinceye kadar bir talep gerçekleştiren bir ortamı yaşıyordu. Sahabeden biri diyor ki aleyhissalatü vesselam bir mezarın başında dua etmeye başlar cenazeye. Öyle hoş, öyle güzel dua ettiğini söyler ki ravi, arkasından ilave eder. İnanın o anda o mezarda yatanın ben olmasını o kadar çok istedim ki der. Adam ölüm filan istememiş yani. O anlama gelmez zaten. Ama o andaki durum ölüm istemenin ötesinde bir istektir. Onu anlıyorsunuz. Meryem anamız da öyle. Ah dedi. Nolaydı dedi. Keşke dedi unutulup gitseydim. Ama Rabbi onu yalnız bırakmamıştı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.